12. Ayrım. Korkunç tesadüf. Korhan sonunda New York'taydı. Buna hala inanamadığı gibi bir hayal alemindeydi sanki. Ünlü bir cerrah olan babası Arif, hayatında en önem verdiği, hatta gözünden bile sakındığı oğlunu Amerika'ya göndermeye çok zor karar vermişti. Mezuniyetinden sonra ne yapıp edip amacına ulaşmıştı Korhan da. Çok ünlü bir cerrahtı Arif. Çok ünlü bir cerrahtı Arif. Uzun yıllardır çalışıyordu. Bir özel hastanede bölüm başkanıydı ve ayrıca kendi muayenehanesi de vardı. Korhan babasının mesleğini yapmayı çok istemişti. Hatta tıp fakültesini bile kazanmıştı ancak Arif ısrarla mimar olmasını istemişti oğlunun. Ve Türkiye'de en iyi doktorun bile fazla refah içinde yaşamadığına inandırmıştı oğlunu. Arif haksız da değildi. Yıllardır gece gündüz çalışmasına rağmen babasından kalan Bebek'teki lüks dairesini saymazsak ancak Bodrum'da bir yazlık alabilmiş, bir de iki evladına iyi bir eğitim sağlamıştı. Ayrıca bir Opel arabası vardı. Bir kolejde tarih öğretmeni olan eşi Maide ile birlikte kendilerince huzurlu bir yaşam sürdürmeye yetiyordu kazandıkları. Arif'in gözünde zaten ne trilyonlar ne de lüks bir yaşam vardı. Biricik oğluna istediği eğitimi vermişti, iyi bir mimar olmuştu oğlu. Kızı Asude de eczacılık fakültesini bitirmiş ve çok iyi bir evlilik yapmıştı. Armatörlük yapan ünlü Kudamanoğullarına gelin gitmişti. Asude'nin kocası Hakkı, sevgili karısına Yeniköy'de şık bir eczane açmıştı. Hakkı'nın bu tavrı biraz muhafazakar olan ailesini kızdırmıştı ama gelinlerini çok seviyorlardı. Üstelik dünürleri Arif'i de hem doktor hem de insan olarak çok takdir ediyorlardı. Hatta Kodamanoğulları küçük kızları Merve'yi de Korhan'la baş göz etmek istiyorlardı. Bu birlikteliği Arif de kızı Asude de çok istiyordu ama Korhan Merve'yi çok beğendiği halde evliliği 40'lı yaşlarında yapmayı kafasına koymuştu. Daha şimdiden girdiği iki yarışmada projeleri birinci seçilmiş, Türkiye'nin en ünlü inşaat şirketleri ona talip olmuştu. Ancak Korhan şehir planlaması üzerine de yüksek lisans yapmak istiyordu. Okulda öğrendiği İngilizceyi yeterli bulmuyordu. Hem ihtisasını yapmak hem de İngilizcesini ilerletmek için New York'a gitmeyi kafasına koymuştu. Bir zamanlar çok sevdiği ama daha sonra nefret ettiği ilk eşi Sacide'den dünyaya gelmişti oğlu Korhan. O tarihlerde Eskişehir'de genç bir doktordu Arif. Sacide de aynı hastanede çalışan bir hemşireydi. Çok güzel bir kız olan Sacide ile ailesinin tüm itirazlarına rağmen evlenmişti. Hatta bu yüzden babası 2 yıl onunla konuşmamış ama annesi evladının hasretine daha fazla dayanamamış ve onu affederek gelinini de bağrına basmıştı. Fakat babası yıllarca oğlunu affetmemişti. Ta ki beyninde bir ur olduğu ortaya çıkıp oğlu tarafından ameliyat edilinceye kadar. Eskişehir'deki görevini tamamlayan Arif, ardından İzmir Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığına atanmıştı. İzmir'in en güzel semtlerinden Güzelyalı'da deniz manzaralı bir daire tutmuşlardı. Zaten ucuz bir şehir olan İzmir'de gelirlerine babadan kalan Bebek'teki evin kirası da eklenince Arif artık karısını çalıştırmama kararı almıştı. Yeni doğum yapmış olan Sacide bu karara başta karşı gelmiş fakat sonunda anlaşmışlardı. Aslında Sacide çok sıkılıyordu bütün gün evde oturmaktan. Oturdukları apartmanda anlaşabileceği pek kimse de yoktu. Hanımlar bir araya gelip altın günleri düzenliyor, börekleri, kurabiyeleri, tatlıları yiyor, bol bol dedikodu yapıyorlardı. Apartman 8 katlıydı. Her katta bir daire vardı. Giriş katında Mithat adında bekar bir dişçi oturuyordu. Evin bir kısmını muayenehane olarak kullanıyordu. İkinci katta da bir emlak bürosu vardı. Üçüncü katta kendileri oturuyorlardı. Bir gece Arif, sızlayan dişi nedeniyle apar topar komşuları olan bu genç diş doktorunun kapısını çalmış, Mithat uykudan kalkmış ve çok samimi davranarak yardımcı olmuştu. Ve aralarında bir dostluk başlamıştı. Tesadüf ikisi de tavla hastasıydı. Arif ile Mithat tavla atarken henüz yeni emeklemeye başlayan Korhan çoğu zaman tavlanın pullarını dağıtarak onların keyfine limon sıkardı. Ama o kadar sevimli bir çocuktu ki Mithat bile Korhan'a bayılıyordu. Onu her geldiğinde dizine oturtup hoplatıyordu. Hatta bir seferinde Korhan Mithat'ın üstüne işeyince herkes olaya kahkahalarla gülmüştü. Kısacası dünyaları hareketlenmişti genç doktor Mithat sayesinde. Hatta bazen sinema ve tiyatroya gitmek istediklerinde Mithat Korhan'a bakıyordu. Sacide de sebze yemeğini çok seven Mithat'a özellikle çok sevdiği kıymalı ve pirinçli ıspanak yemeğini yapıp götürüyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir akşam komşular Arif'in dairesinden gelen büyük bir gürültü duydular. Gecenin üçünde kimse ne olduğuna bir anlam veremedi. Hiç samimiyetleri olmadığı için de kimse cesaret edip kapılarını çalamadı. Sadece Sacide'nin sesi duyuluyordu. "Yapma, yalvarırım yapma," diye ağlıyordu kadın. Ardından günlerce apartmandakiler ne Sacide'yi, ne Arif'i, ne de oğulları Korhan'ı gördü. Kapıcı bir gece yarısı Arif Beylerin taşındığını ama karısı Sacide Hanım ve oğlu Korhan'ın yanında olmadığını söyledi komşulara. Arif kapıcı Hüsam'a Adana'ya tayininin çıktığını, oğlu ve karısını ev tutup önceden gönderdiğini söylemişti. Kapıcı ve asansör parasını da kapıcıya vererek hakkını helal etmesini istemişti. Bu taşınmanın ardından da bir ay sonra dişçi Mithat'ın muayenehanesine satılık levhası asıldı. Arif aniden tayinini istemişti. Üstelik Anadolu'ya. Kimse bu kadar başarılı bir cerrahın niye Anadolu'ya tayinini istediğini anlamamıştı. Sonunda Adana'da bir devlet hastanesinde işe başladı Arif. Oğlu Korhan'a bakacak orta yaşlı bir kadın buldu. Çünkü Sacide'yi hayatından söküp atmıştı. Nedenini ise bir Allah bir de kendisi biliyordu. Sacide'yi unutmak kolay olmadı Arif için. Korhan 2 yaşına geldiğinde oğluna yaptığı doğum gününde ağlamamak için kendini zor tuttu. Bereket Korhan henüz küçüktü ve ne olduğunun farkında değildi. Soranlara Korhan'ın annesini bir trafik kazasında kaybettiklerini anlatıyordu. Bu acıklı öykü bütün hastaneyi bir süre yasa boğdu. Hastanenin başhekimi Mustafa hiç evlenmemiş, 55 yaşında çok beyefendi bir adamdı. Maide adında bir de öğretmenlik yapan kız kardeşi vardı. Mustafa Arif'e hayrandı. Özellikle de çalışmalarına. Bu yıllar içerisinde Arif doçentliğe yükselmişti. Tıp bayramında Seyhan Oteli'nde düzenlenen baloda Arif başhekimiyle aynı masada oturdu. Maide'yi de ilk kez orada tanıdı. Çok güzel bir kızdı. Adana'da ne toprak ağaları ne sanayiciler izlemişti ama Maide herkese burun kıvırmıştı. Onun aklı parada değil, sevebileceği, sözüne güvenebileceği bir erkekteydi. O gece Arif ile Maide koyu bir sohbete dalmışlardı. Onları bu derin sohbetten Mustafa İnan'ın, "Çocuklar yeter artık, dünyayı mı kurtarıyorsunuz, bakın ne güzel müzik, kalkın dans edin," demesi uyandırdı. Arif yıllar sonra ilk kez bir kadınla dans ediyordu. Bir an için Maide ile göz göze geldiler. İkisi de heyecanlanmıştı. Elleri ter içinde kaldı Arif'in. Maide onu rahatlatmak için oturmak istedi. Bu ilk karşılaşmayı yemekler, sinema ve tiyatro keyfi takip etti. Ve tam 2 ay sonra da Arif'in evinde 2 şahit, 5 konuğun huzurunda evlendiler. Maide mükemmel bir kadındı. daha ilk günden Korhan'a şefkatle sarıldı. Henüz 2 yaşında olan Korhan artık Maide'yi annesi bildi. Korhan 5 yaşındayken Asude dünyaya geldi. Yıllar geçtikçe Arif ünlü bir cerrah oldu. Korhan üniversite sınavlarına hazırlandığı sırada Arif İstanbul'da özel bir hastanede bölüm başkanı oldu. Bebek'teki muhteşem evden kiracıyı çıkardılar ve buraya yerleştiler. Yeni arkadaşlıklar kurdular ve dostlar edindiler. Amerika'da hasret dolu günler. Korhan ilk kez yurt dışına çıkıyordu. Üstelik kimi kimsesi de yoktu. Onu transfer etmek isteyen ve özellikle de Rusya'da büyük inşaat işleri yapan firmanın akıllı patronu bütün işlemleri yaptırmıştı. Alfa İnşaat'ın sahibi Karadenizli Mehmet Hocazade uzaktan Kodamanoğulluları ile de akrabaydı. Zaten Korhan, Alfa'nın açtığı bir yarışmada birinci seçilince yıldızı parlamıştı. Mehmet Hocazade babasıyla konuşmuş, bir bakıma da sponsor olmuştu Korhan'a. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü an Korhan'ın kendi şirketlerinde çalışma zorunluluğu olmadığını, amacının Korhan gibi aydın ve başarılı gençlere yol açmak olduğunu söylemişti. Böyle bir fırsatı geri tepemezdi Korhan. Arif de sesini çıkaramamıştı, oğlunun geleceği söz konusuydu. Korhan kendisini havaalanından alan orta yaşlı bir şoförle kalacağı New York 52. caddedeki apartman dairesini çok merak ediyordu. Hiç bilmediği bir dünyanın içindeydi. Kocaman bir metropoldü New York. Tam 25 yıldır New York'ta yaşayan ve artık Türkçeyi bile biraz unutan şoför Cevat, havaalanına karşılamaya gelmişti. Hocazadelerin 35 yıldır yanında çalıştırdıkları bu adam, tek tanıdığıydı koca şehirde. Cevat, kan davasından kaçıp geldiği New York'ta çok yardımsever bir adam olan Mehmet Hocazade'nin hem korumalığını yapmaya hem de tüm işlerini yürütmeye başlamıştı. Çok çalışkan ve becerikliydi. Sohbet ede de geldiler Korhan ile Cevat. Bir valiz vardı yalnızca yanında, bir de dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi. Dev gibi bir binanın 15. katında yalnızca bir yatak odası, Amerikan tipi bir mutfak ve de küçük bir tuvalet ile banyodan ibaret daireye çıktılar birlikte. Aslında burası çok büyük bir daireydi ama yıllarca önce bölmüştü burayı Mehmet Hocazade. Büyük kısmını kendisine, stüdyo olan bölümü de konuklarına ayırmıştı. Korhan çok sevdi bu minik daireyi. Hafta sonu olduğu için yapacak hiçbir iş yoktu. Pazartesi sabahı okula başlayacaktı. Koskoca 2 gün ve gece vardı en az bulunduğu bölgeyi tanımak için. Cevat Efendi'den marketin her ihtimale karşı taksi durağının, metronun en yakın hastanenin yerini öğrendi. Gerekli telefon numaralarını defterine kaydetti. En keyiflisi televizyonda iki Türk kanalı vardı. Biri CNN, diğeri TRT. Mehmet Hocazade bazen New York'ta uzun süre kaldığında Türkiye'de olan biteni bu kanallardan takip ederdi. Söylentiye göre Mehmet Hocazade'nin Amerika'da bir dostu ve bu dostundan olma da bir kız çocuğu vardı. Bu nedenle de yılda en az 4-5 kez New York'a gelip giderdi. Hepsi dedikoduydu bunların aslında. Mehmet Hocazade çapkın bir erkekti ama öyle dostu falan yoktu. Sahnelerin ünlü bir as solistiyle uzun süren bir macera yaşamıştı. Hatta bu hanımefendi as soliste bir ev ve araba almış, bir de kasetini yapmıştı. Korhan New York'a kısa sürede hiç zorluk çekmeden alıştı. Tek sıkıntısı ailesine duyduğu özlemdi. Telefon parası nedeniyle onlarla aldığı kartla dışarıdan telefon kulübesinden konuşuyordu. Müthiş tesadüf ve kararan dünyalar. Zaman hızla ilerliyordu. Korhan Hindistanlı Raj ve İngiliz Liza ile çok yakın arkadaş olmuştu ama aklı fikri bir an önce okulunu bitirip dönmek olduğundan pek dışarı çıkmıyordu. Raj ve lezbiyen olan Liza ile çok sık evde toplanıyorlar, herkes değişiklik olsun diye kendi ülkesine özel tatlar taşıyan yemekler yapıyordu. New York'a geldikten sonra Merve'ye karşı içinde daha güzel duygular yeşermeye başlamıştı. Zaman zaman telefonla görüşüyor, mesajlaşıyorlardı. Bayram ile Noel tatili arasında tam bir hafta vardı. Uzun Noel tatilini fırsat bilip İstanbul'a gitmeyi kafasına koymuştu. İple çekiyordu tatili Korhan. Hiçbir harcama yapmıyordu. Bu arada kız kardeşi Asude'nin bebek beklediği haberi onu çılgına çevirdi. Tüm hazırlıklarını tamamladı Korhan. Herkesin hediyelerini özenle seçti. Uçağın kalkışından bir saat önce havaalanındaydı. İçi içine sığmıyordu. Türkiye'deyken ülkesini bu kadar özleyeceğini söyleselerdi asla inanmazdı. Zaman zaman yurt dışında uzun süre kalan arkadaşlarından özlem hikayeleri dinlemişti ama hiçbiri inandırıcı gelmemişti o zamanlar. Uçağın kalkışına 15 dakika kala orta yaşlı, çok şık ama başı türbanlı bir hanım ve çok güzel bir genç kız Korhan'ın yanına oturdu. Kadın ancak uçak kalkarken Korhan'a eğilerek "Hayırlı yolculuklar evladım" dedi. Gözleri zümrüt yeşili olan genç kız ise gülümseyerek aynı temenniyi diledi. Korhan da karşılık verdi. Kızın büyüleyici gözleri, zeki bakışları, simsiyah saçları Korhan'ı büyülemişti. 20'li yaşlarında olan kız adının Merve olduğunu, uzun yıllardır New York'ta yaşadığını, babaannesine bayram tebriğine gideceğini söyledi. Korhan şaşırdı. "Ne güzel, Türkiye'de yaşayan kız arkadaşımın adı da Merve" dedi. Türbanlı orta yaşlı kadın fazla konuşkan değildi ama çok güler yüzlüydü. Yanağının iki yanında çok güzel gamzeleri vardı. Tıpkı Korhan'ınki gibi. Yemek sırasında Korhan ile Merve sohbeti koyulaştırdı. Korhan kendisini ve Amerika'ya gelme nedenlerini anlattı bir bir Merve'ye. Merve ise Türkiye'de gezdiği yerleri anlattı. Annesi meme kanserine yakalandığı için Amerika'ya geldiğini, uzun süren tedavilerden sonra bir göğsünün alındığını ama atlattığını söyledi. Korhan orta yaşlı kadına sevgiyle bakarak "Geçmiş olsun teyzeciğim" dedi. Türkiye'de de çok başarılı ameliyatların yapıldığını, babasının da ünlü bir cerrah olduğunu anlattı. Merve kim diye sorduğunda Korhan Profesör Doktor Arif Karayalçın cevabını verdi. Orta yaşlı kadın neye uğradığını şaşırmıştı. Elindeki çay bardağına zor hakim oldu. Bereket koridor kısmında oturduğu ve ara koltukta kızı Merve olduğu için Korhan bu şaşkınlığının farkına varmadı. Eğilerek Korhan'a bu kez daha dikkatli baktı, gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Kızının yanında oturan öz be öz oğluydu. "Tanrım, kalbim duracak neredeyse" sözlerini tekrarlıyordu sürekli olarak. Tırnaklarını ellerine geçirmişti farkında olmadan. Kan içinde kalan ellerine cebinden mendilini çıkararak bastırmaya çalıştı. Kimsenin görmemesi gerekliydi bunları. Şimdiye kadar hiçbir haber alamadığı, trafik kazasında öldüğünü söyledikleri oğlunu görmüştü ya, artık huzur içinde ölebileceğini düşündü. Dişi Mithat'ın güzel yalıdaki eve geç saatte gelişini, ona olan aşkını itiraf edişini, üzerine çullanmasını ve tam bu sırada da hayatta tek sevdiği adamın, kocasının eve gelişini hatırladı. Arif'in beylik tabancasıyla Mithat'ı vurmak istemesi, kendisinin ise yalvararak "yapma" deyişi gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçti, gözleri doldu. Gözlerinden akan yaşları kontrol edemedi artık. Hiç savunma hakkı vermemişti Arif ona. Bereket Mithat delikanlı adam çıkmıştı. Sacide'yi o geceden sonra annesinin evine yerleştirmişti. Evleninceye kadar da eli eline değmemişti Mithat'ın. Sonra İzmir'i terk ederek yeni bir hayat kurmuşlardı. Yıllar sonra da kızları Merve dünyaya gelmişti. Korhan uyurken sevgiyle baktı ona Sacide. Yıllardır göremediği, hasretinden kanser olduğu oğlu yanı başındaydı ama ona dokunamıyordu.